Ayrım 33. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 307. Labonya, Lolita ve Lila Sucharita'yı bir an olsun yalnız bırakmıyorlardı. Büyük bir hevesle yeni evini düzenlemesine yardım ediyorlardı. Ama aslında bu, hevesleri gözyaşlarını gizlemek içindi. Bütün bu yıllar boyunca Sucharita, çeşitli bahanelerle Paresh Babu için bir şeyler yapardı. Odasındaki çiçekleri düzenler, kitapları ve evraklarını bir düzene sokar, giysilerini havalandırır, banyo zamanı geldiğinde de gelip ona haber verirdi. İkisi de bu ufak tefek şeylere pek önem vermemişti. Ama şimdi ayrılık zamanı iyice yaklaşmıştı. Bu ufak tefek şeyleri başkaları yapabilirdi. Belki hiç kimse bunlarla ilgilenmeyecekti. Ama bunun yaratacağı fark ikisinin de içini sızlatıyordu. Bugünlerde Sucharita ne zaman Paresh Babu'nun odasına gelse, yaptığı en ufak şey ikisi için de büyük bir önem taşır olmuştu. Paresh Babu içindeki sıkıntıyla iç çeker, kalbindeki acıdan Sucharita'nın gözleri dolardı. Sucharita'nın öğle yemeğinden sonra yeni evine taşınacağı gün, Paresh Babu sabah meditasyonu için odasına gittiğinde çiçekleri her zamanki gibi düzenlemiş olduğunu gördü. Sucharita da onu bekliyordu. Labonya ve Lila sabah duasını hep beraber yapmayı düşünmüşlerdi. Ama babasının dualarına katılmasının Sucharita için ne kadar önemli olduğunu ve özellikle bugün babasının hayır duasına ne kadar ihtiyaç duyacağını bildiğinden Lolita onları vazgeçirdi. Lolita ikisinin bir araya geldiği bu anın mahremiyetini kimsenin bozmasını istemiyordu. Dualarını bitirirken Sucharita gözyaşlarını tutamamıştı. "Artık geriye bakma yavrum," dedi Paresh Babu. "Hiç duraksamadan kaderinde ne varsa onunla yüzleş. Buradan mutlu olarak ayrıl. Kaderinin önüne çıkartacağı şeylerden iyi olanı seçmek için bütün gücünle hazır ol. Kendini tamamen Tanrı'ya bırak. Yalnızca onun yardımını kabul et. İşte o zaman hatalar içinde kaybolsan bile sonunda doğru yolu bulursun. Ama kendini hem Tanrı'ya hem de bir başkasına adamaya kalkarsan her şey daha zor olur. Umarım Tanrı sana hep yardımcı olur ve artık senin için yaptığımız ufak yardımlara ihtiyacın olmaz." Dua odasından çıktıklarında Hara'nın onları beklediğini gördüler. O gün kimseyle kırgın olmak istemeyen Sucharita, Haran'ı içten bir sesle selamladı. Ama Haran, sandalyesinde dikleşip ciddi bir sesle karşılık verdi. "Sucharita, uzun zaman inandığınızı söylediğiniz gerçekten yüz çevirdiğiniz bugün hepimiz için acılı bir gündür." Sucharita yanıt vermedi ama bu öfke dolu söz içini kaplayan huzuru yok etmişti. "Yalnızca kişinin kendi vicdanı kimin ilerleyip kimin gerilediğini söyleyebilir," dedi Paresh Babu. "İnsanları görünüşlerine göre yargılamaya çalışır ama çoğu kez yanılırız. Gelecek için endişeleriniz, geçmişte de pişman olacağınız şeyler olmadığını mı söylemek istiyorsunuz?" diye sordu Hara. "Zihnimde hayali korkulara yer vermem Panu Babu. Pişmanlık duyulacak bir şey olmuşsa zamanı geldiğinde bu ortaya çıkar." "Peki kızınız Lolita'nın Binoy Babu'yla tek başına yaptığı vapur yolculuğu da mı hayal?" diye diretti Haran. Sucharita'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu ama Paresh Babu sakince yanıt verdi. "Sanırım biraz sinirlisiniz Panu Babu. Siz böyle bir ruh halindeyken bu meseleleri tartışmak haksızlık olur." Haran başını geriye doğru attı. "Tartışırken hiçbir zaman sinirlenmem," dedi. "Söylediklerimin sorumluluğunu taşırım. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Ama söylediğim şey kişisel değildi. Brahmo Samaj adına konuştum. Çünkü sessiz kalmak yanlış olurdu. Lolita'nın Binoy Babu'yla tek başına yolculuk yapması yüzünden ailenizin eski güvenli yolundan uzaklaştığını, eğer kör değilseniz fark etmişsinizdir. Bu yüzden yalnız siz pişman olmayacaksınız. Cemaatimizin itibarı lekelenecek. Eğer tek isteğiniz birisini suçlamaksa, olayı bu şekilde dışarıdan görmek yeterli olur. Ama adil bir yargılama yapmak istiyorsanız, meseleyi daha derinlemesine incelemelisiniz. Bir olay, bir kişinin suçlu olduğunu kanıtlamaya yetmez." "Ama olanlar kendi başına olmadı," dedi Haran. "Ailenizde böyle şeylerin olmasına yol açan, yanlış giden bir şeyler var. Sizi geleneklerinizden koparmak isteyen yabancıları evinize soktunuz. Sizi doğru yoldan ne kadar uzaklaştırdıklarını göremiyor musunuz?" "Korkarım Panu Babu, bu meselelere aynı şekilde bakmıyoruz. Pareş Babu'nun sesinde hafif bir kızgınlık belirtisi vardı. Siz görmek istemeyebilirsiniz ama Sucharita'ya sorun. Binoy ve Lolita arasındaki ilişki yalnızca yüzeysel mi? Söylesin bize. Yoksa daha derinlere inen bir şeyler mi var? Hayır, Sucharita, kaçıp gidemezsiniz. İlk önce bana yanıt verin. Bu önemli bir mesele. Ne kadar önemli olursa olsun bu sizi ilgilendirmez, dedi Sucharita sert bir sesle. Öyle olsaydı, dedi Haran, bu mesele üzerinde hiç kafa yormazdım. Siz cemaatimizi önemsemeyebilirsiniz ama üyesi olduğunuz sürece Samaş hakkınızda yargı vermekten kaçınmaz. Lolita bir anda fırtına gibi odaya daldı. Yargıç olarak sizi atadılarsa Brahmo Samaj'dan ayrılmak bizim için daha iyi olur. Lolita, burada olduğunuza sevindim, dedi Haran sandalyesinden kalkarken. Hakkınızdaki suçlamayı siz buradayken tartışmak daha doğru olacak. Sucharita bu kez gerçekten sinirlenmişti. Haran'a bağırırken gözleri alev alevdi. Canınız istiyorsa mahkemenizi gidin kendi evinizde kurun. Haran Babu, ama insanlara kendi evlerinde hakaret etmenize göz yummayız. Gel Lolita, gidelim. Ama Lolita yerinden kımıldamadı. Hayır dedi, kaçacak değilim. Panu Babu'nun söyleyeceklerini dinlemeye hazırım. Buyurun efendim, az önce ne söylüyordunuz? Haran söze nasıl devam edeceğini bulmaya çalışırken Pareş Babu araya girdi. Lolita canım, Sucharita bugün gidiyor. Bu sabahı kavgayla geçirmeyelim. Panu Babu, her ne hata yaptıysak bu seferlik bizi mazur görün. Haran o an için susmak zorunda kalmıştı. Ama Sucharita kendisiyle ilgilenmedikçe onu kendisine bağlama isteği içinde daha da güçleniyordu. Şu anda bile umudunu kesmediği için Sucharita'nın Sofu teyzesiyle birlikte ayrılması Haran'ı umutsuzluğa sürüklemişti. Çünkü onun peşinden oraya gidemezdi. Bu yüzden silahlarını bileyip gelmişti. Bu sabah Sucharita'yı bir karar almaya zorlamaya niyetliydi. Ahlaki oklarının her seferinde tam hedefi vuracağına emindi. Sucharita ve Lolita'nın körelmiş oklarıyla karşısına dikileceklerini hiç düşünmemişti. Ama olayların bu şekilde gelişmesi bile moralini bozmamıştı. Gerçek, yani Haran, her zaman galip gelmeli. Düsturu bu değil miydi? Elbette onun için savaşacaktı. O günden sonra bunun için hazırlanacaktı. Bu sırada Sucharita teyzesinin yanına çıkmıştı. Bugün herkesle birlikte yemek yersem kusuruma bakmayın teyzecim, dedi. Hari Mohini yanıt vermedi. Sucharita'nın kendini tamamen dine adadığını düşünmüştü. Şimdi kendi mülküne sahip olup ayrı bir evde yaşayacağı için her şeyi kendi istedikleri şekilde yapacaklarını ummuştu. Sucharita'nın aniden yolundan dönüşü hiç hoşuna gitmemişti. Bu yüzden tek kelime etmedi. Sucharita teyzesinin aklından geçenleri anlamıştı. Emin olun teyzeciğim, Tanrınız bundan memnun olacak, dedi. Kalbimin efendisi olan bugün onlarla yememi buyurdu. Emrine uymazsam sinirlenir. Onun öfkesinden, sizinkinden daha çok korkuyorum. Hari Mohini, Sucharita'nın söylediklerinden bir şey anlamamıştı. Bayan Baroda'nın hakaretlerine boyun eğmek gerektiğinde Sucharita da ona katılmış, utancını paylaşmıştı. Şimdi özgür kalacakları gün gelip çattığında neden hemen bu fırsattan yararlanmıyordu? Hari Mohini'nin yeğeninin aklının derinliklerinden geçeni anlayamadığı çok açıktı. Belki de bu onun gücünün ötesindeydi. Sucharita'nın bunu yapmasını yasaklamamakla birlikte ona kızmıştı. Bu kız böylesi murdar yiyecekleri nasıl beğeniyor diye kendi kendine söylendi. Halbuki bir Brahman evinde doğmuştu. Kısa bir sessizlikten sonra yüksek sesle devam etti. Senden tek bir şey rica edeceğim canım. Yemeklerinden istediğin kadar ye. Ama en azından o adamın getirdiği suyu içme. Ama neden teyze? Aynı Radmin size her sabah süt sağıp getirmiyor mu? Hari Mohini'nin gözleri hayretle açıldı. Beni çok şaşırttın kızım, dedi. Suyu sütle karşılaştırmak. Sanki ikisi için aynı kurallar geçerli. Peki teyze, dedi Sucharita gülerek. Bugün Radmin'in elinden su içmeyeceğim. Ama sizi uyarayım. Bunu Satish'e de yasaklamayın. Çünkü tam tersini yapacaktır. Satish ayrı, dedi Hari Mohini. Kuralları çiğnemek, bütün öğretileri görmezden gelmek, bunlar dinin gerektirdiği şeyler olsa bile erkeklerin ayrıcalığı değil mi? Haran savaşa hazırdı. Lolita yanında Binoy, vapurla Kalküta'ya geldiğinden beri 2 hafta geçmişti. Daha o günlerde birkaç kişinin bundan haberi olmuştu. Daha fazlası da olağan konuşmalar sırasında bunu öğrenmişti. Ama özellikle son 2 gün içinde haber bir yangın gibi yayılmıştı. Haran, Brahmaların aile yaşantısının yapısını korumak için böylesi kusurlara engel olması gerektiğini şimdiden birçok kişiye söylemişti. Bunu yapmak zor olmamıştı. Çünkü başkalarının suçlarını cezalandırmak gerektiğinde insanlar bu çağrıya hemen uyarlar. Üstelik Samaj cemaatinin önemli üyelerinin birçoğu bu güç görevi yerine getirmekte Haran'a katılmalarına engel olacak sahte bir alçak gönüllülüğe de sahip değildi. Tarikatın bu temel direkleri ev ev dolaşıp bu tür davranışlara göz yumulursa Brahmo Samaj'ı ne gibi tehlikelerin beklediğini anlatmaları için gerekli ulaşım ücretlerini vermekten de kaçınmamışlardı. Bunların üstüne bir de haberler iyice süslenerek yayılmaya devam ediyordu. Sucharita'nın dininden dönmekle kalmayıp Hindu teyzesinin evinde kalmaya başladığı, günlerini putlara taparak, kurbanlar sunarak yani kendini her türlü batıl inanca kaptırarak geçirdiği haberleri kulaktan kulağa yayılıyordu. Bu sırada Sucharita'nın kendi evine yerleşmesinden sonra Lolita kendi kendiyle bir mücadeleye girmişti. Her gece yenilgiyi asla kabul etmeyeceğini yemin ederek yatağa gidiyor, her sabah kararını tekrarlıyordu. Durum bu hale geldiği için Bino'yu bir türlü aklından atamıyordu. Alt kattaki odadan sesini duysa kalbi daha hızlı çarpmaya başlıyordu. 2-3 gün uğramayacak olsa gururu kırılıyor, zihni acılar içinde kıvranıyordu. O zaman da Satish'i çeşitli bahanelerle arkadaşının evine göndermeyi başarıyor, Satish geri döndüğünde de Bino'nun söylediği ya da yaptığı her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışıyordu. Lolita bu dizginlenemez saplantısı büyüdükçe yenileceği korkusuna kapılıyordu. Bu korkusu büyüdükçe bazen Binoy ve Gora ile yakınlaşmalarını engellemediği için babasına bile kızıyordu. Yine de şu anda yenilgiyi kabul etmektense ölmeye razıydı. Zaman geçirmek için yeni yeni yollar düşünüyordu. Haklarında kitaplar okuduğu, kendilerini hayırseverlik işlerine veren Avrupalı kadınların yaptıklarını taklit edebileceğini bile düşünmüştü. Bir gün Pareş Babu'nun yanına gitti. Baba, bir kızlar okulunda ders versem olmaz mı dedi. Pareş Babu kızının yüzüne baktı. Lolita'nın gözlerinden yüreğindeki açlıktan kurtarılmak için yalvaran bakışları okuyordu. Neden olmasın yavrum dedi sakin bir sesle. Peki uygun bir okul var mı? O zamanlar uygun bir okul bulmak çok zordu. Çünkü kızlar için bir iki okul olmasına rağmen yüksek tabakadan kadınlar öğretmenlik yapmıyorlardı. Yani benim için uygun bir okul yok mu diye sordu Lolita umutsuz bir sesle. Benim bildiğim bir okul yok diye kabullendi Pareş Babu. Peki biz bir okul açamaz mıyız baba? Bunun için hem çok para lazım diye yanıtladı Pareş Babu hem de yardım edecek birçok insan. Lolita zorluğun insanların içinde iyilik yapma isteği uyandırmak olduğunu düşünüyordu. Bu isteği yerine getirmenin karşısına ne gibi engeller çıkarabileceğinin daha önce farkına varmamıştı. Kısa bir süre sonra Pareş Babu sevgili kızının içindeki acının nedenini anlamaya çalışırken Lolita odadan çıktı. Pareş Babu bir anda bir gün önce Haran'ın yaptığı imayı hatırladı. Gerçekten de fazla mı düşüncesizce hareket ettim dedi kendi kendine içini çekerek. Diğer kızlarından birisi söz konusu olsaydı sorun bu kadar büyümezdi. Ama yaşamını ilgilendiren her olay Lolita için büyük önem taşırdı. Hiçbir şey yarım yapmazdı. Sevinçlerini ve hüzünlerini kendini tamamen vererek yaşardı. O öğleden sonra Lolita, Sucharita'nın evine gitti. Evde çok az mobilya vardı. Büyük odada yere bir duri serilmişti. Duri, tüylü olmayan, pamuklu bir tür kilim. Odanın bir tarafında Sucharita'nın, diğer tarafında da teyzesinin yatağı vardı. Hari Mohini karyolada yatmadığı için Sucharita da teyzesi gibi yatağını yere yapmıştı. Duvarda Pareş Babu'nun bir resmi asılıydı. Yandaki küçük odada Satish yatıyordu. Duvar kenarındaki bir masanın üstüne de kitaplar, kalemler ve hokka karmakarışık yığılmıştı. Satish o sırada okuldaydı. Eve sessizlik hakimdi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 315.